Seferberlik devam ederken Frankler iç çatışmalarının içine gömülmektedirler. Müslümanlarla işbirliği halinde olmakla itham ettiği rakibi Raymond'dan kurtulmak için zamanın uygun olduğunu düşünen Kral Guy, Kudüs ordusunu Celile'de yani Galile'de küçük bir kent olan ve Trablus kontunun karısına ait bulunan Taberiye'ye saldırtmaya hazırlanmaktadır. Alarm durumuna geçen Trablus kontu bir ittifak önermek üzere Selahaddin'e gider. Sultan bu teklifi hemen kabul ederek Taberiye garnizonunu takviye için hemen bir birlik gönderir. Kudüs ordusu geri çekilir. Arap, Türk ve Kürt savaşçılar Şam'a doğru dalga dalga akmaya devam ederlerken Selahaddin'in 30 Nisan 1187'de Taberiye'ye bir haberci göndererek Raymond'dan ittifak anlaşmasına uygun olarak izcilerinin Celile Gölü'nde bir keşif turu yapmalarına izin vermesini ister. Kont sıkıntıya düşer ama reddedemez. Tek şartı Müslüman askerlerin topraklarını akşamdan önce terk etmeleri ve ne insanlarına ne de uyruklarının mallarına saldırmama sözü vermeleridir. Her tür olayı önlemek üzere civardaki bütün yerleşim yerlerini Müslüman birliklerinin geçişi konusunda uyarır ve halktan evlerinden çıkmamalarını ister. Ertesi gün 1 Mayıs Cuma Şafak'la birlikte Selahaddin'in yardımcılarından birinin komutasındaki 7000 süvari Taberiye surlarının altından geçer. Aynı günün akşamı aynı yolu ters yönde geçtiklerinde kontun şartlarına harfiyen uymuşlar, ne köylere ne şatolara yan gözle bakmışlar, ne hayvan ne altın çalmışlardır ama gene de olay çıkmasını önleyememişlerdir. Nitekim Templiye ve Hospitalier tarikatlarının üstadı azamları bir önceki gün Raymond'un habercileri Müslümanların geçişini bildirmeye geldikleri sırada tesadüfen civardaki kalelerden birinde bulunmaktadırlar. Keşiş askerlerin kanları beyinlerine çıkmıştır. Onlara göre Müslüman kafirleriyle anlaşma yapılamaz. Böylece birkaç yüz şövalye ve piyade toplayarak Müslüman süvarilerine Nazaret'in kuzeyindeki Sefuriye köyü yakınlarında saldırmaya karar vermişlerdir. Frankler birkaç dakika içinde yok edilmiştir. Bir tek Templiyelerin üstadı azamı kaçmayı başarabilmiştir. İbn el-Esir şunları aktarmaktadır. Bu bozgundan sonra gözleri korkan Frankler, Raymond'a patrikleri, rahipleri ve keşişleriyle birlikte çok sayıda şövalye göndererek Selahaddin'le ittifak yapmasını acı acı eleştirdiler. Ona şöyle dediler, "Kesinlikle İslamiyet'i kabul etmiş olmalısın, yoksa olanlara tahammül edemezdin. Müslümanların senin topraklarından geçmelerini, Templiyeler ve Hospitaliyeler katletmelerini ve sen karşı bile çıkmadan esirlerle birlikte geri çekilmelerini kabul etmezdin." Kont'un kendi askerleri yani Trablus, Şam ve Taberiyeli askerler de ona aynı eleştirileri yaptılar ve Patrik onu aforoz etmek ve evliliğini iptal etmekle tehdit etti. Bu baskılara maruz kalan Raymond korktu, özür diledi ve pişmanlık getirdi. Onu affettiler, onunla uzlaştılar ve ondan birliklerini kralın emrine vermesini ve Müslümanlara karşı çarpışmaya katılmasını istediler. Kont böylece onlarla birlikte yola çıktı. Frankler bunun üzerine şövalye ve piyade bütün askerlerini Akkâ yakınlarında birleştirdiler. Sonra ayak sürüyerek Sefuriye köyüne doğru yürüdüler. Müslüman cephesinde ise herkesin istisnasız kaygı duyduğu ve nefret ettiği bu askeri dinsel tarikatların bozgunu bir zafer öncesi keyfi vermiştir. Emirler ve askerler artık Franklerle kılıç vuruşturmak için acele etmektedirler. Selahaddin bu durumda Haziran'da bütün askerlerini Yam ile Taberiye'nin yarı yolunda toplamıştır. Önünde 12 bin süvari geçit yapmıştır. Piyadeler ve gönüllüler bu sayının içinde değillerdir. Sultan savaş atının üzerinden emretmiş ve bu binlerce ateşli asker tarafından tekrarlanmıştır. Allah'ın düşmanına karşı zafer! Selahaddin kurmaylarına durumun analizini sakin bir şekilde yapmıştır. Karşımıza çıkan bu fırsat herhalde bir daha hiç tekrarlanmaz. Benim kanaatime göre Müslüman ordusu bir meydan savaşında bütün kafirlerle birden hesaplaşmalıdır. Birliklerimiz dağılmadan cihada kararlı bir şekilde atılmak gerekir. Sultanın önlemek istediği şey çarpışma mevsimi sonbaharda sona erdiğinden, belirleyici zaferi kazanmadan bağımlı ve müttefiklerinin askerleriyle birlikte evlerine dönmeleridir. Fakat Frankler aşırı temkinli askerlerdi. Müslüman güçlerini bu şekilde birleşmiş olarak görünce çarpışmadan kaçınmanın çarelerini aramayacaklar mıdır? Selahaddin onlara bir tuzak kurmaya karar verir ve Tanrı'ya onların buraya düşmelerine izin vermesi için dua eder. Taberiye'ye yönelir, kenti bir gün içinde işgal eder. Birçok yerde ateş yakılmasını emreder ve Raymond'un karısı Kontes ile bir avuç savunucunun elinde bulunan hisarı kuşatır. Müslüman ordusu bunların direnişini istediği an ezecek güçledir ama sultan adamlarını engeller. Baskıyı yavaşça arttırmak, nihai saldırıya hazırlanıyormuş gibi yapmak ve tepkileri beklemek gerekmektedir. İbn el-Esir şöyle anlatmaktadır. Frankler Selahaddin'in Taberiye'yi işgal ettiğini ve yaktığını öğrenince meclislerini topladılar. Bazıları Müslümanların üzerine yürüyüp onlarla çarpışarak Hisar'ı almalarını engellemeyi önerdi. Ancak Raymond müdahale etti. Taberiye bana aittir dedi. Kuşatma altında olan benim karımdır. Ama eğer Selahaddin'in saldırısı burada duracaksa Hisar'ın alınmasına ve karımın esir edilmesine razıyım. Çünkü Allah bilir ya, geçmişte birçok Müslüman ordusu gördüm. Ama hiçbiri bugün Selahaddin'in sahip olduğu kadar kalabalık ve güçlü değildi. Bu durumda onunla boy ölçüşmekten kaçınalım. Daha sonra Taberiye'yi her zaman geri alabilir ve bizimkileri kurtarmak için fidye ödeyebiliriz. Fakat Kerak Senyörü Prens Arnat ona şöyle dedi. Müslümanların gücünü anlatarak bizi korkutmaya çalışıyorsun. Çünkü onları seviyorsun ve onların dostluğunu tercih ediyorsun. Yoksa bu cins sözler etmezdin. Ve sen onların kalabalık olduğunu söylüyorsan ben de sana ateş yakılacak odun miktarından korkmaz diye cevap veriyorum. Kont bunun üzerine şöyle konuştu. Ben sizlerden biriyim. Sizin istediğiniz gibi davranacağım. Sizin yanınızda çarpışacağım ama ne olacağını göreceksiniz. Batılıların arasında bir kez daha en aşırı görüş üstün gelmişti. Artık çarpışma için her şey yerli yerindedir. Selahaddin'in ordusu meyve ağaçlarıyla kaplı verimli bir ovaya yayılmıştır. Arkada Taberiye Gölü'nün tatlı suyu ve onun içinden geçen Ürdün Nehri yer almaktadır. Daha uzakta ise kuzeydoğu yönünde Golan Tepelerinin ihtişamlı silüeti fark edilmektedir. Müslüman kampının yakınlarında iki zirvesi bulunan bir tepe yükselmektedir. Burası adını eteğindeki köyden alan Hattin Boynuzları'dır. Yaklaşık 12 bin kişiden meydana gelen Frank ordusu 3 Temmuz'da harekete geçer. Sefuriye ile Taberiye arasında kat etmesi gereken yol uzun değildir. Normal zamanda en fazlasından 4 saat çekmektedir. Ancak Filistin'in bu bölgesi yazın tamamen kurudur. Ne kaynak ne kuyu vardır ve akarsuların hepsi kurumuştur. Fakat Sefuriye'den çok erken yola çıkan Frankler öğleden sonra göle varıp susuzluklarını giderebileceklerinden hiçbir kuşku duymamaktadırlar. Selahaddin ise tuzağını özenle hazırlamıştır. Süvarileri hem arkadan hem önden hem de yanlardan saldırarak, üzerine ok yağdırarak düşmanı gün boyunca hırpalarlar. Batılıların bir miktar kayıp vermelerine neden olurlar. Ama asıl onları yavaşlamak zorunda bırakırlar. Gün batımından az bir süre önce Frankler bir düzlüğe gelirler. Bunun tepesinden bütün manzarayı seyredebilmektedirler. Tam ayaklarının dibinde toprak renkli birkaç eviyle küçük Hattin köyü uzanmaktadır. Vadinin dibinde ise Taberiye Gölü'nün suları parıldamaktadır. Ve daha yakında sahil boyunca uzanan yeşillenmekte olan ovada da Selahaddin'in ordusu vardır. Su içebilmek için sultandan izin almak gerekmektedir. Selahaddin gülümser. Franklerin bitkin, susuzluktan perişan olduklarını, akşam olmadan göle kadar bir geçit bulacak ne güç ne de zamanlarının olduğunu, sabaha kadar bir damla su bulamadan kalmaya mahkum olduklarını bilmektedir. Acaba bu koşullarda çarpışabilirler mi? Selahaddin o geceyi ibadet ve genel kurmay toplantılarıyla geçirecektir. Geri çekilme yolunu tıkamak üzere birçok emirini düşmanın arkasını tutmakla görevlendirir ve herkesin iyi konumlanıp konumlanmadığını denetler, talimatlarını tekrarlar. Ertesi gün 4 Temmuz 1187'de tamamen kuşatılmış, susuzluktan aptala dönmüş olan Frankler, günün ilk ışıklarıyla birlikte tepeden inmeyi ve göle ulaşmayı umutsuzca denerler. Dünkü tüketici yürüyüşten süvarilerden daha fazla etkilenmiş olan piyadeler, baltalarını ve gürzlerini sırtlarında yük gibi taşıyarak körlemesine koşmaktadırlar. Bunlar sağlam bir kılıç ve kargı duvarına dalgalar halinde çarparak ezilirler. Hayatta kalanlar karışıklık içinde tepeye doğru kaçarlar. Burada şövalyelere karışırlar, artık onlar da bozguna uğradıklarından emindirler. Hiçbir savunma hattının tutunma olasılığı yoktur ama gene de umutsuzluğun verdiği cesaretle çarpışmaya devam etmektedirler. Raymond bir avuç yakınıyla birlikte kendine Müslüman atları boyunca bir yol açmaya uğraşmaktadır. Onu fark eden Selahaddin'in yardımcıları kaçmasına izin verirler. Trablus Şam'a kadar at koşturacaktır. İbn el-Esir'in anlattığına göre, Kont'un gitmesinden sonra Frankler az daha teslim oluyorlardı. Müslümanlar kuru otları ateşe vermişlerdi ve rüzgar dumanı şövalyelerin gözlerine üflüyordu. Susuzluğun, alevlerin, dumanın, yaz sıcağının çarpışma ateşini saldırısına uğrayan Franklerin artık güçleri kalmamıştı. Fakat kendi kendilerine ölümden ancak karşı koyarak kurtulabileceklerini söylediler. Bunun üzerine öyle bir şiddetle saldırmaya başladılar ki Müslümanlar çarpışmayı bırakacak gibi oldular. Ancak Frankler her saldırıda kayıp veriyor ve sayıları azalıyordu. Müslümanlar hakiki haçı ele geçirdiler. Bu Frankler için en ağır kayıp oldu. Çünkü Mesih'in, Allah'ın selamı üzerine olsun, bunun üzerinde çarmıha gerildiğini iddia ediyorlardı. İslamiyet'e göre İsa ancak görünüşte çarmıha gerilmiştir. Çünkü Tanrı Meryem'in oğlunu ona bu kadar iğrenç bir azap çektirilmesine izin vermeyecek kadar seviyordu. Bu kayba rağmen Frankler arasında 150 kadar çok iyi şövalye hayatta kalmıştı. Bunlar kahramanca dövüşerek Hattin köyünün üzerindeki yüksek bir alana çekildiler ve çadırlarını kurup direnmeyi örgütlemeye başladılar. Ama Müslümanlar onları her bir yandan sıkıştırınca bir tek kralın çadırı ayakta kaldı. Olayların devamı Selahaddin'in 17 yaşındaki oğlu El-Melik El-Efdal tarafından anlatılmıştır. Katıldığım ilk savaş olan Hattin çarpışmasında babamın yanındaydım. Frankler kralı tepeye varınca adamlarıyla müthiş bir saldırıya geçerek bizim birlikleri babamın durduğu yere kadar geriletti. Bunun üzerine ona baktım, hüzünlüydü, kasılmıştı ve sakalını sinirli sinirli çekiştiriyordu. ''Şeytan kazanmamalı!'' diye bağırarak ilerledi. Müslümanlar yeniden tepeye saldırıya geçtiler. Franklerin bizim birliklerin baskısıyla gerilediklerini görünce sevinçle haykırdım. ''Onları yendik!'' Fakat Frankler gene saldırdılar ve bizimkiler kendilerini yeniden babamın yanında buldular. Onları gene saldırıya geçirdi ve onlar da düşmanı tepeye geri çekilmeye zorladılar. Yeniden haykırdım, onları yendik. Ama babam bana döndü ve sus, onları ancak şu yukarıdaki çadır düştüğünde ezmiş olacağız dedi. Daha sözünü bitirmemişti ki çadır devrildi. Sultan bunun üzerine attan indi, yere kapandı ve sevinçten ağlayarak Allah'a şükretti. Selahaddin sevinç çığlıklarının arasında doğrulur, atına yeniden biner ve çadırına yönelir. Önemli esirler, özellikle de Kral Guy ve Prens Arnat ona getirilir. Yazar İmadettin el-İsfahani, sultanın danışmanı olarak şu sahneye tanıklık etmiştir. Selahaddin kralı yanına oturmaya davet etti ve Arnat da içeri girdiğinde onu kralın yanına yerleştirdi ve ona yaptığı kötülükleri hatırlattı. ''Kaç kere yemin edip bozdun, kaç kere anlaşma imzalayıp uymadın?'' Arnat çevirmeni aracılığıyla şöyle cevap verdi. Bütün krallar hep böyle davranmışlardır. Ben daha fazlasını yapmadım. Guy bu arada susuzluktan soluyordu. Sanki sarhoşmuş gibi kafasını sallıyordu ve çehresi çok sıkıntılı olduğunu belli ediyordu. Selahaddin ona rahatlatıcı sözler söyledi ve buzlu su getirterek ona ikram etti. Kral içti ve geri kalanını Arnat'a sundu. O da susuzluğunu giderdi. Sultan bunun üzerine Guy'e, ona su vermeden önce benden izin almadın, öyleyse ben de onu affetmek zorunda değilim dedi. Nitekim Arap geleneğine göre su veya yiyecek verilen bir esirin hayatı bağışlanmak zorundadır. Selahaddin kendi elleriyle öldüreceğine yemin ettiği bir adamın lehine elbette böyle bir yüklenime giremezdi. İmadettin devam etmektedir. Sultan bu sözleri söyledikten sonra dışarı çıktı, atına bindi ve dehşete düşmüş esirleri bırakarak uzaklaştı. Birliklerinin geri dönüşünü denetledi. Arnat'ı buraya getirtti. Elinde kılıcı olduğu halde ona doğru ilerledi. Boynuyla köprücük kemiğinin arasına vurdu. Arnat yere düşünce kafasını kestiler. Sonra bedenini ayaklarından tutup titremeye başlayan kralın önüne sürüklediler. Onun böyle titrediğini gören sultan da rahatlatıcı bir sesle şöyle dedi. Bu adam sadece kötülüğü ve iğrençliği yüzünden öldürüldü. Nitekim kral ile esirlerin çoğu bağışlanacak ama Templiyeler ve Hospitaliyeler Renaud de Chatillon'un kaderine maruz kalacaklardır. Selahaddin başlıca emirlerini toplayıp onları istilacıların çok uzun zamandan beri alaya aldıkları şereflerini iade ettiğini söylediği, zaferlerinden ötürü kutlamak üzere bu unutulmayacak günün sona ermesini beklemiştir. Artık Franklerin ordusunun kalmadığını ve haksız yere işgal ettikleri toprakları onlardan geri almak için bu durumdan zaman geçirmeden yararlanılması gerektiğini düşünmektedir. Pazara gelen ertesi gün Raymond'ın karısının direnmenin artık bir işe yaramadığını bildiği Taberiye Kalesi'ne saldırmıştır. Kadın Selahaddin'e teslim olmuş, o da tabii ki savunmacıların bütün mallarıyla birlikte rahatsız edilmeden gitmelerine izin vermiştir. Ertesi salı Muzaffer Ordu Akkâ üzerine yürümüş, liman kenti direnmeden teslim olmuştur. Şehir son yıllar esnasında epey bir ekonomik önem kazanmıştır. Çünkü batıyla ticaretin tümü onun üzerinden yapılmaktadır. Sultan gerekli bütün korumayı sağlamaya söz vererek çok sayıdaki İtalyan tüccarının kalmalarını sağlamaya uğraşmıştır. Ama onlar komşu Sur limanına gitmeyi tercih etmişlerdir. Sultan buna üzülmesine rağmen onlara engel olmamıştır. Hatta bütün servetlerini götürmelerine izin vermiş ve onları haydutlardan korumak için yanlarına bir refakatçi birlik vermiştir. Bu kadar büyük bir ordunun başında bizzat yer almayı gereksiz bulan sultan, emirlerine Filistin'in çeşitli müstahkem mevkilerini alma görevini vermiştir. Celile ve Samarya'daki Frank kaleleri birbiri ardına birkaç saat veya birkaç gün içinde teslim olmuşlardır. Özellikle Nablus, Hayfa ve Nazaret'in durumları böyle olmuş, buralarda oturanlar Sur veya Kudüs'e gitmişlerdir. Yegane ciddi çarpışma Hayfa'da meydana gelmiş, Selahaddin'in kardeşi El-Adil'in komutasında Mısır'dan gelen bir ordu sıkı bir direnişle karşılaşmıştır. El-Adil kaleyi ele geçirmeyi başarınca halkının tümünü köle yapmıştır. İbn el-Esir kendinin de Halep çarşısından, Yafa'dan gelmiş genç bir Frank kadın esir satın aldığını anlatmaktadır. Bir yaşında bir çocuğu vardı. Bir gün onu kucağında taşırken düştü ve yüzünü çizdi. Hıçkırıklara boğuldu. Yaranın ağır olmadığını ve bu kadar küçük bir şey için bu kadar ağlamaması gerektiğini söyleyerek onu teselli etmeye çalışıyordum. Bana şöyle karşılık verdi. Ben bunun için değil, üzerimize çöken kötü talih için ağlıyorum. 6 erkek kardeşim vardı, hepsi öldü. Kocamla kız kardeşlerimin başına ne geldiğini ise bilmiyorum. İbn el-Esir sahildeki bütün Franklerin içinde bu kadere bir tek Yafalıların maruz kaldıklarını belirtmektedir. Nitekim geri alma harekatı başka yerlerde tatlılık içinde gerçekleşmektedir. Selahaddin Akkâ'da kısa bir süre kaldıktan sonra kuzeye yönelmiştir. Sur'un önünden geçmiş ama bu kentin güçlü surları önünde duraklamamaya karar vererek sahil boyunca muzaffer bir yürüyüş başlatmıştır. Sayda 77 yıllık bir işgalden sonra 29 Temmuz'da tek bir ok bile atılmadan teslim olmuştur. Onun arkasından birkaç gün arayla Beyrut ve Cebali yani Biblos veya Jibele gelmişlerdir. Müslüman birlikleri artık Trablus-Şam kontluğunun hemen yakınlarındadırlar. Ama artık bu taraftan kaygılanacak bir şey olmadığını düşünen Selahaddin güneye geri dönerek yeniden Sur'un önünde duraklamış ve burayı kuşatıp kuşatmaması gerektiğini düşünmüştür. Bahaettin bu konuda şöyle yazmaktadır. Sultan bir süre tereddüt ettikten sonra bundan vazgeçti. Birlikleri hemen hemen her yere dağılmıştı. Adamları bu çok uzun seferden yorgun düşmüşlerdi ve sur fazlasıyla iyi savunulmaktaydı. Çünkü sahildeki bütün Frankler şimdi burada toplanmışlardı. Sultan bu durumda alınması daha kolay olan Askalan'a saldırdı. Sayfa 255. Bir gün gelecek ve Selahaddin bu kararı verdiğine acı acı pişman olacaktır. Fakat o an için muzaffer yürüyüş sürmektedir. Askalan 4 Eylül'de teslim olmuş, sonra Templiyelere ait olan Gazze'nin sırası gelmiştir. Selahaddin aynı zamanda ordusundan bazı emirleri Kudüs bölgesine yollamış, onlar da aralarında Beyt Lahim'in veya Betlehem'in de bulunduğu birçok yerleşim yerini ele geçirmişlerdir. Sultanın artık tek bir isteği vardır, muzaffer seferini ve kariyerini kutsal kente alarak taçlandırmak. Acaba bu kutsal yere Halife Ömer gibi tahribata ve kan dökülmesine yol açmadan girebilecek midir? Kudüs halkına bir mektup gönderir ve onları kentin geleceği konusunda görüşmeye davet eder. Kentin ileri gelenlerinden oluşan bir heyet onunla Askalan'da görüşür. Galib'in önerisi makuldür. Kent ona çarpışmadan verilirse, isteyen kent sakinleri bütün mallarıyla birlikte gidecek, Hristiyanların kutsal mekanlarına saygı gösterilecek ve gelecekte buraya haç ziyaretine bulunmak isteyen Hristiyanlar rahatsız edilmeyeceklerdir. Fakat Frankler sultanı çok şaşırtan bir şekilde aynı güçlü oldukları zamandaki kadar küstahça cevap vermişlerdir. Kudüs'ü İsa'nın öldüğü kenti teslim etmek. Bu söz konusu bile olamaz. Kent onlarındır ve burayı sonuna kadar savunacaklardır. Bunun üzerine Kudüs'ü artık yalnızca kılıçla alacağına yemin eden Selahaddin, Suriye'nin dört bir yanına dağılmış olan birliklerine kutsal kentin etrafında toplanmalarını emreder. Bütün emirler koşar. Hangi Müslüman kıyamet gününde yaratıcısına Kudüs için çarpıştım veya daha da iyisi Kudüs için şehit düştüm diyebilmeyi istemez ki? Bir müneccimin bir gün eğer kutsal kente girerse bir gözünü kaybedeceğini söylediği Selahaddin ona şu cevabı vermiştir. Orayı ele geçirmek için iki gözümü birden kaybetmeye hazırım. Kuşatma altındaki kentte savunmayı Ramallah'ın efendisi Balyan Deybel'in yürütmektedir. İbn el-Esir'e göre bu kişi Franklerde aşağı yukarı kral mertebesinde olan bir senyördü. Haddinden bozgundan biraz önce ayrılabilmiş ve Sur'a sığınmıştı. Karısı Kudüs'te olduğunda yaz boyunca Selahaddin'den onu almaya gitmek için izin kopartmaya uğraşmış, silah taşımayacağına ve kutsal kentte bir gece bile kalmayacağına söz vermişti. Kente gelince ona gene de kalması için yalvarılmıştı. Çünkü ondan başka hiç kimse direnmeyi yönetecek kadar otoriteye sahip değildi. Fakat şerefli bir adam olan Balyan, Kudüs'ü ve halkını sultana verdiği söze ihanet etmeden savunamayacağı için ne yapması gerektiğini doğrudan doğruya Selahaddin'e sormuş ve yüce ruhlu sultan da onu sözünden kurtarmıştı. Eğer ödevi kutsal kentte kalmasını ve silah taşımasını gerektiriyorsa bunları yapsın. Ve Balyan, Kudüs savunmasını örgütlemekle fazlasıyla meşgul olduğundan artık karısını güvenli bir yere götürmesi olanaksızdı. Sultan ona karısını Sur'a yollaması için bir refakat birliği vermiştir. Selahaddin en korkunç düşmanı bile olsa şerefli bir insandan hiçbir şey esirgemezdi. Bu örnekle tehlikenin çok küçük olduğu da doğrudur. Balya'nın cesaretine rağmen Müslüman ordusunu kaygılandırması olanaksızdır. Surları güçlü ve Frank halk başkentine derinlemesine bağlıysa da savunucuların mevcutları bir avuç şövalye ve hiçbir askeri deneyimi olmayan birkaç yüz burjuva ile sınırlıdır. Öte yandan kentte yaşayan Ortodoks ve Yakubi gibi Doğu Hristiyanları, başta Latin din adamları tarafından sürekli alay alınan ruhbanları olmak üzere Selahaddin'den yanadırlar. Sultanın başlıca danışmanlarından biri Yusuf, yani Joseph veya Yusuf, Batti adında Ortodoks bir papazdır. Frankler ve Doğu Hristiyan cemaatleriyle temasları o kurmaktadır. Ortodoks ruhban kuşatmadan kısa bir süre önce Batit'e, eğer Batılılar çok uzun süre inat ederlerse kentin kapılarını açmaya söz vermişlerdir. Nitekim Franklerin direnmesi cesurca ama kısa ve gerçekçi olacaktır. Kudüs kuşatması 20 Eylül'de başlamıştır. Kampını Zeytun, yani Zeytin Dağı'na kurmuş olan Selahaddin, 6 gün sonra birliklerinden nihai saldırıya geçmek üzere baskıyı arttırmalarını istemiştir. Kazmacılar 29 Eylül'de Batılıların 1094 Temmuz'unda deldikleri yere çok yakın bir bölgede bir delik açmaya başlamışlardır. Çarpışmayı sürdürmenin yararsız olduğunu gören Balyan, bir geçiş belgesi istemiş ve sultanın huzuruna çıkmıştır. Selahaddin anlaşmaya yanaşmayan bir havada gözükmüştür. Çarpışmadan çok önce kent halkına en uygun teslim koşullarını önermemiş midir? Artık pazarlık zamanı geçmiştir. Çünkü Franklerin yaptığı gibi kenti kılıçla alacağına yemin etmiştir. Yeminini bozması için tek yol Kudüs'ün kapılarını ona açması ve koşulsuz teslim olmasıdır. İbn el-Esir şöyle aktarmaktadır. Balyan halkın hayatının bağışlanacağı sözünü almak için ısrar eder ama Selahaddin hiçbir şeye söz vermez. Kalbini yumuşatmaya çalışır ama boşuna. Bunun üzerine ona şu sözlerle hitap eder. Ey sultan, bil ki bu kentte sayısını yalnız Allah'ın bildiği kadar çok insan var. Çarpışmayı sürdürmekte tereddüt ediyorlar. Çünkü birçok başka kentte yaptığın gibi hayatlarını bağışlayacağını umuyorlar. Çünkü hayatı seviyor ve ölümden nefret ediyorlar. Ama eğer ölümün kaçınılmaz olduğunu görürsek Allah bilir ya, çocuklarımızı ve karılarımızı öldüreceğiz. Sahip olduğumuz her şeyi yakacağız. Size ganimet olarak tek bir dinar, tek bir dirhem, esir edecek tek bir erkek, tek bir kadın bile bırakmayacağız. Sonra kutsal kayayı, El-Aksa camiini ve birçok yeri tahrip edeceğiz. Elimizde tuttuğumuz 5000 Müslüman esiri öldüreceğiz. Sonra binek atlarımızı ve bütün hayvanları yok edeceğiz. Sonunda dışarı çıkacağız ve sizinle bir ölüm kalım savaşında olduğu gibi çarpışacağız. İçimizden hiçbiri sizden birçoğunu öldürmeden ölmeyecek. Tehditlerden etkilenmeyen Selahaddin muhatabının coşkusundan duygulanır. Çok kolay yumuşadığını göstermemek için danışmanlarına döner ve onlara İslamiyet'in kutsal yerlerinin tahrip edilmesini önlemek için kenti kılıçla alma yeminini bozup bozamayacağını sorar. Cevapları olumlu olur ama efendilerinin iflah olmaz cömertliğini bildiklerinden Franklerin gitmelerine izin vermeden önce onlardan mali bir tazminat alması konusunda ısrar ederler. Çünkü sürmekte olan uzun sefer devlet hazinesini tamamen boşaltmıştır. Danışmanlar kafirlerin aslında esir olduklarını, kurtulmak için her birinin fidye ödemesi gerektiğini söylerler. Erkekler için onar, kadınlar için beşer ve çocuklar için birer dinar. Balyan ilke olarak kabul eder ama bu tutarı ödeyemeyecek fakirlerin savunmasına girişir. Bunlardan 7000 tanesini 30000 dinar karşılığında serbest bırakmak mümkün değil midir? Hazinedarların öfkesine rağmen bu istekle kabul edilir. Tatmin olan Balyan adamlarına silah bırakmalarını emreder. Ve 2 Ekim 1187'de hicretin 583. yılında 27 Recep'inde tam da Müslümanların peygamberin Kudüs'ten göklere yükselmesini kutladıkları günde Selahaddin kutsal kente girer. Emirler ve askerler kesin emir almışlardır. Frank olsun, Doğulu olsun hiçbir Hristiyan rahatsız edilmeyecektir. Böylece ne katliam ne de yağma olmuştur. Birkaç fanatik Franklerin aşırı hareketlerine misilleme olarak kutsal kabir kilisesinin yıkılmasını istemiş ama Selahaddin onları hizaya getirmiştir. Bunun tamamen tersine kutsal yerlerin korunmasını arttırmış ve Franklerin bile istedikleri zaman hacca gelebileceklerini duyurmuştur. Kayanın kubbesinin üzerindeki Frank haçı tabii ki indirilmiş ve kiliseye çevrilmiş olan El-Aksa, duvarları gül suyuyla yıkandıktan sonra tekrar Müslüman tapınağı olmuştur. Selahaddin çevresinde çok sayıda arkadaşıyla bir tapınaktan diğerine gidip ağlar, dua eder ve yere kapanırken Franklerin çoğu kentte kalmıştır. Zenginler Sur kentine gitmeden önce evlerini, ticarethanelerini veya mobilyalarını satmakla uğraşmaktadırlar. Alıcılar da genellikle orada kalacak olan Ortodoks veya Yakubi Hristiyanlar olmaktadır. Diğer mallar daha sonra Selahaddin'in kutsal kente yerleştireceği Yahudi ailelerine satılacaktır. Balyan ise en fakirlerin fidyesi olan parayı toplamaya uğraşmaktadır. Bu fidye tek başına ağır değildir. Prenslerinki genelde 10 binlerce dinara, hatta 100 bin dinar ve daha fazlasına ulaşmaktadır. Ama fakirler için aile başına 20 dinar, 1 veya 2 yıllık gelir anlamına gelmektedir. Binlerce talihsiz kent kapılarında toplanarak birkaç kuruş için dilenmektedir. Ağabeyinden daha az duyarlı olmayan El-Adil, Selahaddin'den 1000 tane fakir esirin fidyesiz salınmasını ister. Bunu öğrenen Frank Patrick aynı şeyi 700 tanesi, Balyan'da 500 tanesi için talep ederler. Sonra sultan kendi kararıyla bütün yaşlıların hiçbir şey ödemeden gidebileceklerini ve hapsedilmiş aile babalarının hepsinin serbest bırakıldığını bildirir. Frank dul kadın ve yetimlere gelince onları fidyeden bağışlamakla kalmaz, bir de gitmeden önce onlara armağan verir. Selahaddin'in hazinedarları umutsuzluk içindedirler. Eğer fakirler karşılıksız salınıyorsa, o halde hiç değilse zenginlerin fidyesi yükseltilsin. Bu kendilerini devlete adamış görevlilerin öfkesi, Kudüs Patriği'nin peşinde altın, halı ve her türden çok değerli eşyayla dolu çok sayıda araba olduğu halde kentten çıktığını gördüklerinde zirveye çıkar. İmadettin el-Hisfahani bizzat anlattığı gibi bu durum karşısında apışıp kalmıştır. Sultana şöyle dedim, bu Patrik en azından 200 bin dinar edecek bir servet taşıyor. Onların mallarını götürmelerine izin verdik ama kilise ve manastırların hazinelerini değil, buna izin vermemek lazım. Ama Selahaddin şöyle cevap verdi, İmzaladığımız anlaşmalara harfiyen uymalıyız. Böylece hiç kimse inananları anlaşmalara ihanetle suçlayamaz. Bunun tamamen tersine Hristiyanlar her yerde bizim iyiliklerimizi anlatacaklardır. Nitekim Patrik herkes gibi 10 dinar ödeyecek ve hatta sura rahatsız edilmeden ulaşması için bir de refakatçi birlik verilecektir. Selahaddin Kudüs'ü altın yığmak veya intikam almak için fethetmemiştir. Kendi açıklamasına göre esas olarak Allah'ına ve imanına karşı ödevini yerine getirmeye uğraşmıştır. Zaferi kutsal kenti istilacıların boyunduruğundan kurtarmasında ve bunu kan dökmeden, tahribat olmadan, kinsiz bir şekilde başarmasındadır. Mutluluğu o olmasaydı hiçbir Müslümanın ibadet edemeyeceği bu yerlerde namaz kılabilmiş olmasıdır. Zaferden bir hafta sonra 9 Ekim Cuma günü El-Aksa Camii'nde resmi bir tören düzenlenmiştir. Bu unutulmayacak olay için çok sayıda din adamı vaazı kimin vereceği konusunda mücadele etmiştir. Sonunda bu şeref Ebu Sa'd el-Haravi'nin halefi Şam kadısı Muhiddin İbn el-Zekiye Sultan tarafından verilmiş, o da değerli bir siyah hilatle minbere çıkmıştır. Sesi açık ve gürdür ama hafif bir titreme heyecanlı olduğunu belli etmektedir. İslam'a bu zaferi veren ve onu 100 yıllık bir yoldan çıkıştan sonra hak yoluna döndüren Tanrı'ya hamdolsun. Fethi gerçekleştirmek için seçtiği bu orduya şan olsun. Ve bu ulusa alay edilen saygınlığını geri veren Eyüp oğlu Selahaddin Yusuf, Tanrı'nın selamı senin üzerine olsun.''